Bismillahirrahmanirrahim. Hayırlı günler değerli dinleyiciler. Bendeniz Ahmet Taş getiren bir İslam'dan Hayata Ölçüler programında daha birlikteyiz. Muhterem Nurettin Yıldız hocamla sohbet edeceğiz. Hoş geldiniz hocam.
Hoş buldum. Teşekkür ederim.
İyisiniz. Afiyettesiniz inşallah.
Elhamdülillah.
Dolaşıyorsunuz Urfa.
Evet.
Oraya gittiniz geldiniz. Güzel. Allah razı olsun.
Amin. Amin.
Şimdi hocam bugün bu tesettür konusunu konuşalım diye düşünüyorum. İşte Türkiye'de bir yandan başörtüsüne özgürlük mücadeleleri oldu, oluyor. Bir yandan da tesettürün tesettür olup olmadığı, tesettür giyim derken başkalaşma süreci yaşanıp yaşanmadığı, tesettür içerisinde İslam'ın tasvip etmeyeceği davranışlar sergilendiği endişeleri dile getiriliyor. Bu konuya da ulaşan bir çerçevede sohbet olsun diye düşünüyorum. İsterseniz önce tesettür bir Müslüman açısından nasıl bir anlam taşıyor? Erkek için, kadın için, Kur'an'da ve sünnette ölçüler nasıl konulmuş? Oradan başlayalım hocam.
Bismillahirrahmanirrahim. Hocam önce tesettür kelimesini açmamız lazım ama bundan da önce hepimizin pür dikkat düşünmesi gereken bir hususu zikredeyim. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de "Ey Adem çocukları, şeytan sizi tuzağa düşürmesin, dikkat edin. Nitekim babanız Adem'i cennette tuzağa düşürmüş de elbiselerini onlardan çıkarttırmıştı" diyor.
Evet. Ya, bir şeytan oyunu olarak.
Çıplak hale getirmişti evet. Onları diyor.
Evet.
Bu çok net bir şekilde gösteriyor ki şeytanın pratik tuzağı ilk olarak tesettürde ortaya çıktı. Evet. Adem'i çıplak bıraktılar.
Evet.
Bıraktı. Elbette tesettür konusunu bağlantılı hale getirip yani Adem Aleyhisselam'ın cennetten çıkarılma sürecindeki tuzaktır. Dolayısıyla bu bir cennet kıyafetidir. Hayali bir noktaya götürmeyeceğiz. Ama herhalde Kur'an-ı Azimuşşan'ın böyle bir işaretinden şunu anlamalıyız ki şeytanlaşma sürecinde, şeytanın voltajına kapılma sürecinde Müslüman fertlerde veya Müslüman toplumda ilk ortaya çıkacak şey avret açıklığıdır. Avretin açılması konusudur. Bu yani
örtülmesi gereken yerlerin
yerler.
Bunu evet.
Tesettür deyince kadın akla geliyor da erkeğin
evet,
de tesettür.
Erkeğin de onu da özel olarak yani. Zikretmek gereği duydum
bunu hep
ben de.
Kadının konusu zannetmek yanlış. Tesettür herkes için geçerli. Şimdi bir Müslüman olarak tesettürü hangi zaviyeden ele alalım? Nereye oturtalım tesettür konusunu diyorsak işte fıkıhta şuraya oturuyor filan
yani demeden da, önce. Şu da var da hocam yani acaba tesettür Kur'an'da var mı yok mu? O da malum bu tartışmalar içerisinde üstelik ilahiyatçı diye bilinen insanlar tarafından da yok böyle bir şey gibi ifade edildi. O açıdan yani şimdi bilgilenme noktasında da dinleyicimiz ya var mı Kur'an'da bu? Peygamberimizin işte uygulamasında var mı gibi
şüphesiz.
Bir evet.
Yani Kur'an-ı Kerim'e, hadis-i şeriflere müracaat ettiğimizde tesettürün var mı denecek bir boyutu yok. Ama hocam şununla kurnaz bir şekilde karıştırıyorlar. Kur'an'da çarşaf var mı sorarsan çarşaf var mıya cevapta zorluk olabilir. Kur'an-ı Kerim peçeyi mi tarif ediyor dersen, feraciyi mi tarif ediyor, ihramı mı tarif ediyor?
Hangi giyim tarzını?
Tarz konusunda Kur'an-ı Kerim'de bir ihtilaf olabilecek, ihtilafa menşe olabilecek bir şey bulabiliriz.
Evet.
Ama tesettür konusunda asla.
Evet.
Asla yani o konuda biz böyle bir tartışmaya sunuyoruz. Ama muhatabını ikna etmek için Allah-u Teala başörtü modeli mi söylüyor Kur'an'da filan diyerek başörtüyü yok saydırabilir yani. Bu bir iman meselesi.
Evet.
Bunu çok da ilerletmeye gerek yok. Her halükarda tesettür konusunu nereye oturtuyoruzu zannediyorum buradan başlatabilir. Tesettür, şeytanla savaşta ilk mağlup olduğumuz cephe bizim.
Tesettürden çıkarsak.
Hayır, yani babamız Adem'den bakıldığında şeytanın tuzağına diyelim düştüğünde sonuç olarak tesettürünü kaybetti.
Evet.
Bugün tesettür kayboldukça şeytanın avucuna daha fazla giriliyor demek oluyor. Ayetten evet. Bunu anlamaya çalışıyorum.
Evet, çok önemli. Evet.
İkinci olarak üstadım, tesettür kelimesine sözlük olarak girelim. Fıkıhta ilmihalde diyelim, namaz kılanın önünde sütre bulunur denir. Önünden evet, geçildiğinde hani namaza bulunur, zarar vermesin diye önüne bir engel konur. Buna sütre diyoruz.
Doğru, evet.
Sütre, kişi, namaz kılan kişiyle önünden geçenin arasında engelleyici demek.
Evet.
Bu namaz kılmanın adabındandır. Uzun menzil, yani önünden geçilecek bir yerde bulunan ne yapar? Önüne bir çantasını koyar.
Sandalye koyar. Sandalye. Bir şey.
Yani buna bir sütre deniyor.
Evet.
Tesettür kelimesi, tesettür kelimesi sütre ile aynı kökü paylaşıyor.
Evet. Arapça.
Tesettür engelleyen demektir. Bu kelimenin bir benzeri daha var Arapçada. Pencerenin dışarıdan içeriği görünmesini engelleyecek örtüsüne de sitar deniyor.
Evet.
Sitar.
Türkçede de kullanılıyor bazı yerde.
Bir bulmacalarda falan çıkacak yani kadim evet, kelimelerden de. Sitar dışarıdan görünmeyi engelleyen sütre demek.
Evet.
Tesettür de aynı kökten geldiğine göre tesettür esasen giyinme değildir. Giyinme libas kelimesiyle Arapça ifade
evet,
ediliyor.
Evet.
Libas giyinmek demek. Lebise fiilinden.
Evet, evet.
Ama tesettür giyinme değildir. Örtünme de değildir. Korunmadır. Dolayısıyla kadının veya erkeğin tesettürü, setri, avreti, namazda mesela setr avret diyoruz. Oradaki setr de tesettürden geliyor.
Evet.
Bütün bunlarda kapatma söz konusu değil. Öbür gözden korunma söz konusu.
Evet.
Binaenaleyh bir kadının, bir erkeğin tesettürlü olması başkası baktığında cazip olmaması demektir. Şehvet açısından, beden teşhiri açısından cazip olmaması demektir. Cazibe olan bir şey tesettür olmaz. Neden? Çünkü tesettür mesela kadının omuzunu kapatmak değildir. Omuzu gözden korumaktır.
Evet.
Göğsünü kapatmak değildir. Göğsü başka gözden muhafaza etmektir.
Evet.
Muhafaza yerine İsim, biz bayan kıyafetlerinin ismini zikretmeyelim müsaade ederseniz.
Tabii.
Giyilmiş filan, göğüse konmuş bir elbise, tabii, bluz neyse. Bu erkeği daha fazla bak bana diye dikkat çektiriyorsa çok kötü bir şey.
Tesettür olmuyor. Dün var olmasına rağmen.
Tesettür yok, örtü
evet,
var.
Evet.
Örtü var, tesettür gerçekleşmiyor.
Evet.
Çok cazip bir örnek vereceğim Hüseyin. Canlı daha. Dün Kayseri'den misafirlerim geldi. Tanıştık. Hoş geldiniz, sefa geldiniz. Bizim programı da izliyorlarmış. Onu da zikrettiler. Dedim ne iş yapıyorsunuz filan, söz açıldı. Bir tanesi dedi ki ben başörtü bayisiyim. Toptan ve perakende başörtü bayisiyim dedi. Bir başörtü mü dedim. Bir başörtü dedi. Ama eşarp filan da satıyorum dedi. Tülbent de satıyorum ama başörtü sadece dedim. Dedim geçinebiliyor musun bir başörtüsü ne ki dedim. Geçinebiliyor musun başörtüsünden dedim. Diğerlerinin işleri iyiydi. Dedi geçiniyorum ve yetiştiremiyorum dedi. Ya nasıl yetiştiremiyorsun dedim. Kayseri kaç milyonluk bir yer ki dedim.
Evet.
Kadınlar ne yap? Hocam dedi başörtüsü dedi öyle sizin zannettiğiniz gibi değil dedi. Yani çok satılan şeylerdendir dedi. İyi de dedim kaç para bir başörtü dedim. İşte 115 liraya da var dedi başörtü dedi.
Evet.
Dedim tamam başörtü aldı onu haftada tamam, 5 tane almıyor ya dedim. Dedi hocam dedi siz dedi bilmiyorsunuz ben size söyleyeyim dedi. Kız öğrenciler dedi. Burslarını alınca hemen başörtüye gelirler dedi.
Evet.
Ve iyisini alırlar dedi. En parlağını alırlar dedi. İşte bunun biraz daha parlağı yok mu sorarlar. Bu renk çok soluk derler dedi.
Evet.
Çok dikkat ettim, notlar aldım bundan.
Evet.
Hem kadın psikolojisine dair notlar aldım. Hem de Müslüman veya gayrimüslim, mesela Yahudi firmaları niye başörtü üretiyorlar kendi kadınları giymediği halde?
Evet.
Bunu da merak ettim. Demek ki iyi bir ticari boyutu var bunun. O arada o kardeşimizden çok güzel kendime göre notlar düştüm. Mesela başörtüsünün, ondan anladığım şeyleri şimdi özetliyorum. Başörtüsü bir tür kuaför hizmeti vazifesi de yapıyor bayanlar gözünde.
Evet.
Şimdi nasıl kuaföre gidiyor, başı açık bir kadın
saçını yaptırıyor.
Saç yaptırıyor. Başörtüsüne o fonksiyon yükleniyormuş meğer ki.
Hmm.
Evet, teşhir etmeyi.
Saçı kapalı ama.
Yani niet boyutunu incelemiyoruz ama. Onu, evet. O Allah-u Teala ile kulu arasındaki bir şey.
Evet.
Yani sen başını açmak istiyorsun da işte saçın güzel değil, onun için sen başörtü takıyorsun. Haşa, bunlar caiz değil konuşmak.
Evet.
Zahire göre görüneni konuşabiliriz. Müminin kalbini irdelemek, kalbinde senin şu var demek caiz olmayan
hakkımız
bir iş değil.
Evet.
Hem hakkımız değil hem de mantıklı değil. O da
tabii.
Benim kalbimde nifak olduğunu söylemeye kalkar o zaman.
Tabii, evet.
Ama bir başörtü bayisinin sadece başörtü satarak geçindiğini söylüyor ve iş yetiştiremediğini söylüyor.
Evet.
Ben diyor 15 günde bir İstanbul'a gelirim diyor. Piyasayı izlemek zorundayım. Çok değişiyor moda diyor.
Evet.
Şimdi başörtüsünün moda olması, başörtüsünün daha parlağı yok mu sorulması, başörtüsünde cazibe renklerin sorulması. Mesela çok enteresan, bunu da başkasından sonra öğrendim. Mesela başörtüsünde en muteber bir gülün, gül motifli bir başörtüsünün gülün tamamının görünmesi değilmiş.
Evet.
Gülün yarısı bağlanan yerde kalınca daha cazip oluyormuş mesela.
Bir zevk vardır hocam, hocam o konuda
yani,
tabii.
Şimdi biz daha çok kültürümüz olsun hocam, evet, diye anlayalım.
Bir
kültürü.
Zevk vardır tabii.
Ama buradan yani anlıyoruz
desenler,
ki.
Desenler, şunlar, bunlar. Evet.
Bu incelikler üzerine tezler hazırlıyor insanlar.
Doğrudur.
Konu gözü daha fazla kadının başına nasıl çekebiliriz?
Evet.
İse mesele tesettür meselesi değil o zaman. Giyinme meselesi oluyor. Biz ise konu başlığımızda İslam ve tesettürü konuşmak istiyoruz. Tesettürü konuşacaksak tesettür korunmaktır.
Evet.
Erkekten, hatta art niyetli olabilecek kadından korunmaktır. Kadın
evet.
da kadından korunmalı. Erkek de erkekten korunmalı ki bugünkü yaşadığımız dünyada bunun ne kadar
tabii,
zaruret
tabii,
olduğunu
evet.
geçmiş zamanlara göre Lut Aleyhisselam'ın zamanından da daha iyi anladık
evet.
yani. Daha iyi anlamış olmamız lazım. Tesettürü dolayısıyla iki noktadan ben ele alarak başlayalım diyorum. Birincisi, bu Adem Aleyhisselam'ın şeytanın tuzağına
evet.
düştükten sonra başına gelen ilk felakettir. Avretinin açılması.
Evet.
Bu ilk felaket. İkinci olarak da tesettür giyinmek demek değildir. Korunmak demektir. Sütre ve sitar kelimelerini örnek olarak kullandık. Korunmaktır. Bu korunmayı sağlayan şeye tesettür diyoruz. Mesela bu korunma nedir? Yabancı bir gözün
evet.
yani namahrem olan bir gözün baktığında ayrıntı hissetmeyeceği, kışkırtılacak bir boyut bulamayacağı kıyafetin adı tesettürdür. Şu iddia edilirse buna cevap vermeyiz. Yani doğrudur deriz. İslam'ın muayyen bir kalıbı yoktur. Bilhassa kadın tesettürü.
Giyim tarzı.
Giyim olarak.
Evet.
Şu renk olacak. Şu ebatta olacak.
Şu kumaştan olacak.
Şu kumaştan. Böyle bir şey yoktur denirse.
Evet.
Her ne kadar eftaliyet bakımından öneriler vardır diyorsak da, evet, farz olarak bunun dışındakiler haramdır denecek bir zorunlu kıyafeti yoktur İslam'da.
Evet.
Mesela hacca giden erkek hacı ihram diye bir havlu atar
evet.
ya, bunun
evet.
alternatifi yoktur.
Evet.
Dolayısıyla biri çıkıp dese ki şu kadar ebatta iki bezdir bu, gerisi haccı bozar, ihramsız hale getirir derse doğru söylüyorsun deriz.
Evet, doğru.
Ama kadının kıyafeti için şu renk, mesela siyah zorunluluğu yoktur.
Yoktur.
Siyah zorunluluğu yoktur. şu modelde işte omuzdan aşağı şöyle sarkacak yoktur. Böyle bir zorunluluk yoktur. Ne vardır peki? Tesettür vardır. Tesettür nedir? Çok ince bir ayarla bakmak ayrı tabii. Sokakta yürürken kadının ayrıntılarını hissettirmemektir.
Evet.
Yabancı bir göze bir daha bakayım dedirtmemektir.
Evet.
Ama kıyafet olarak, renk olarak, vücuda yapışmışlık olarak bir daha bakmayı cazip hale getiriyorsa art niyetli bir göze, bu tesettür değildir, kıyafettir.
Evet.
Kıyafette kavgasını yaptığımız şeyin adı değildir.
Evet.
Bunu özellikle tescil ederek sözümüze başlayalım.
Yani ölçü
kadının korunması.
Kadının korunmasıdır.
Gözden korunmasıdır.
Evet. Kıyafetin de ona göre biçimlendirilmesidir. Yoksa tahsisen şu kumaştan, bu kumaştan vesaire şu ölçülerle değil olacak
burada
diye.
Burada hanım kardeşlerimizin iyi anlayacağı örnek zikredelim isterseniz. Ecdadımız Osmanlılardan bize kültür olarak tesettür intikal ederken çok bariz mesela çarşaf denen bir kıyafet bize intikal etti. Kadın tesettürü
evet,
olarak.
Evet.
Hamdi Yazır da rahmetullahi aleyh ve gafara leh çarşafı övüyor. Diğer ulemadan da yani çarşafı
bu ayetlerin tefsirinde
çarşafı
yani, sanki tercih edilen bir şeymiş gibi.
Tercih edilenden ziyade açıkça tavsiye edilen. Budur aranan evet, kıyafet diyor. El-Hak hadis-i şeriflere, Ayşe annemizin tariflerine uyan da odur.
Evet.
Bunda bir sıkıntı yok. Ama şimdi bazı bu tesettür başka, kıyafet başkaya ben tekrar evet, geliyorum. Şimdi bayanların çarşaf olarak giydiği kıyafet bayanın üzerinden alınıp katlandığında küçük bir para çantasına girecek kadar inceliyor.
Evet.
Yani deyim yerindeyse tül gibi bir şey o.
Evet.
Şimdiki çarşaflar.
Hmm.
150 sene önceki kumaş teknolojisiyle üretilen çarşaf, siyah çarşaf kıyafeti bir kadife kumaş gibi kadının üzerinde duruyordu.
Vücut hatlarını da
kadının üzerinde şekil almıyordu.
Almıyordu, evet.
Şimdi sokakta çarşaflı bir bayan normalde üzerindeki çarşafa bakıldığında Hamdi Yazır'ın ve diğer ulemamızın Osmanlı'da bunu gördük dediği kıyafete uyuyor. Bunda bir sıkıntı yok. Ama hafif rüzgarda
biçim olarak uyuyor.
Biçim olarak uyuyor. Ama
kumaş niteliği olarak.
Kumaş niteliği olarak veya alttaki hafif giyimden dolayı.
Evet.
Bir rüzgar o çarşafı kadının üzerine yapıştırıyor.
Evet, evet.
Veya kadın kucağında çocuk varken otobüse biniyor. Kadının manzarası yani çarşaflı mı değil mi dedirtecek hale geliyor. Bu manzara yani eğer evet, sadece biz ismi çarşaftır diye buna evet diyeceksek İslami değil o
evet,
zaman.
Evet.
Çünkü rüzgarda garantisi yok, yağmurda garantisi yok, çocuğunu kaldırıp kucağına alırken bir garantisi yok. Neden? Çok hafif.
Evet.
Hafif bir harekette yapışıyor. Belden kuşak konmuş, kuşak daralmasını kolaylaştırıyor. Halbuki çarşafın daha tek parça baştan diz kapağına aşağıya kadar ya topuğa kadar olan bölgeyi topluca örtmesi itidal olan ve kalın kumaştan olmalı. Yani bir tür böyle kalın kışlık palto gibi durduğundaki vücudu kuşatmasını, bir de ince bir tül gibi olduğunda vücudu kuşatmasını düşünelim. Biri yapışıyor, vücudun tam şeklini veriyor. Burada isme aldanmış oluyoruz biz.
Evet, evet.
Yani öbür taraftan Anadolu'da bilhassa bu Adapazarı ve oya yakın bölgelerde mesela şalvar kıyafeti var kadınların.
Evet,
şalvar üzerine atkı, alimallah böyle bir çarşaftan çok daha değerli.
Evet.
Çünkü şeriatın istediği şey olan gözden korumayı sağlıyor.
Doğru.
Gözden.
Şalvarlar.
Burada
ihram var. Erzurum falan.
Erzurum, Bayburt yöresinin ihramı çok güzel mesela.
Evet, doğru.
Hem renk olarak itici bir renk erkeğe.
Evet.
Bir daha bakmayı istetmeyecek bir renk. Hem de tip olarak kadının hakimiyetinde. Yani eliyle
evet, evet,
yakasının altından onu tutuyor. Tutunca kollarının altında vücudu serbest kalıyor. Yani kanat gibi, evet, bir tür kanat gibi oluyor. Burada özellikle belli mümin kardeşlerimiz, ya bizim böyle takdir ediyoruz biz bunu deyip inatlaşmamalarını tavsiye etmemiz gerekiyor. Yani bunun inat üzerinden götürülmesi yanlış. Yani biz böyle anlaştık, böyle uygun gördük. Şeriatımızın ne istediğine bakmak lazım. Ne istediğine. Yani ne istiyor şeriatımız? Tesettür istiyor.
Evet.
Tesettürde giyinmek değil, sözlüğe bakıyoruz. Şeriatın buradaki maksadına bakıyoruz. Ne istiyor şeriat? Kadını korumak istiyor. Eğer bahsettiğimiz gibi başörtüsü daha cazip hale getiriyorsa, kuaför ihtiyacını bile gereksiz hale getiriyorsa başörtüsü, biz o zaman kendi ilacımızdan zehirlendik.
Evet.
Korunmamız için Rabbimizin takdir buyurduğu şey helak olmamıza sebep olmuş oluyor.
Başörtüsü konusunda herhalde epeyce şimdi yani bizi dinleyen hanım kardeşlerimiz düşünmeye başlamışlardır.
İnşallah,
değil mi?
İnşallah.
Yani nasıl bir şey olacak? Yani mesela o da malum bir değerlendirmeyle alakalı bir şey. Yani ben nasıl bir şey başıma almalıyım ki? Yani tek tip bir şey midir bu? Yani işte o cazibe unsuru nasıl devre dışı bırakılabilir? Şimdi hem örtünmek istiyor, yani tesettür olsun istiyor, değil mi? Onun için başını örtüyor. Başını açması da mümkün ama ben diyor Müslümanım, başımı örtmem lazım diyor.
Evet.
Ama nasıl olacak bu diyor. Yani orada bir düşünüyor dediğim şey o. Şimdi bizi dinleyenlerin de mutlaka evlerinde gardıroplarında diyelim 5-10 tane şey vardır yani.
Kadının 10 tane, 18 tane, 23 tane başörtüsü olmasını şeriatımız açısından abes göremeyiz hocam.
Evet.
Erkek için 20 ceket çok ama kadın için değil hocam.
Evet.
Yani bir defa şeriatımız evlilikteki temel haklardan biri olarak mesela asgari 6 ayda bir kıyafet hakkı veriyor kadına. Yani
evet,
senede 2 kıyafeti kadın eskitmese bile alabiliyor eşinden.
Evet.
Kanuni bir hak olarak. Yani ortalama bir ifadeyle 10 senelik evli bir kadının atamayacağına göre şeyle 20 tane kıyafeti vardır ve şeriatın ona verdiği bir hak olarak dolabındadır,
evet,
onlar. Yani bunda bir sıkıntı yok üstadım.
Evet.
Bir de şunu tefrik etmemiz lazım. Şimdi şeriat erbabı bir kadın ubur cubur giyinecek, işte yırtık mırtık hiç ütüsüz giyinecek. Vallahi lazım böyle bir şey yoktur. Tam aksine şeriat kadını bütün kadınlardan daha güzel giyinmelidir.
Evet.
En güzeli giyinmelidir.
Dışarı çıkarken de.
Ama yok, dışarı çıkarken değil hocam. İşte burada ayrım yapacağız.
Evet, evet.
Giyinecek.
Evet.
Evinde.
Evinde giyinecek.
Çoluk çocuğunun da sınırlarının üstünde ve altında ayrım yapılan bir kıyafetle.
Evet.
Eşinin bulunduğu yerde %100 hür.
Evet.
Çocukları temiz çağına gelmeye başlayınca da çocuklarına karşı biraz daha dikkatli. Ama dışarıda kadın cazip giyinmeyecek.
Evet.
Dışarıda tesettür, içeride en deptebeli kıyafet.
Evet.
Yani bir kadın
mesela
bir bluza 200 bin lira verebilir mi? Ya bu çılgınlık ya, Suriye'de böyle var, şurada böyle var. Kardeşim, eşi çalmadan çırpmadan servet sahibi olmuş bir Müslüman kadınsa bu, eşi de bundan zevk alacaksa helal hoş olsun. Zekatını
evet,
veriyorsa gerisi helal buna.
Evet.
Bir sıkıntı yok. 20 liralığı da olur, 200 bin liralığı da
olur.
Olur. Ama o bluzu dışarıda giymeyecek.
Evet.
Yani dışarıda kadınlara filan markayı, filan modeli, başörtüsünü demeye gerek yok üstadım. Şunu diyebiliriz ama, boyun ve ense kalınlığını bir erkek
anlamalı.
Çok istirham ederek söylüyorum. Müslüman bayanın tesettürü hamileliğin son günleri hariç birinci, ikinci, üçüncü ayında kıyafetinden anlaşılmamalıdır.
Evet.
Bu kadar basit hocam.
Evet, evet.
Yani hamileliği göstermek haramdır manasına demiyorum bunu.
Evet.
Vücutta basit
yanlış
bir değişiklik.
Yanlış anlaşılmasın.
Yani
evet.
Bu vücutta bir değişikliktir, hamilelik değişikliği.
Yani bunu, giydiğiniz elbise
bunu teşhir etmemeli.
Teşhir etmemeli. Ha, yani diğer tabii organlarda onun gibidir. Yani diğer uzuvlarda.
Tabii, mesela çok basit bir misal.
Evet.
Bir apartmanın bekçisi hep aynı yerde oturur,
evet,
değil mi?
Evet.
Yani apartmanın çıkışındadır. İstese de istemese de o apartmandaki 50 dairenin mensuplarını tanır o. Evet. Güvenlikçidir orada zaten, evet. Apartman güvenlikçisi. Dolayısıyla çocukları adıyla çağırır bekçiler. Çünkü onun çocukları gibidirler. Evlerinden çıkan bayanları ve erkekleri de 3 aşağı 5 yukarı tanır. Hatta tesettürlü çarşaflı olanı bile tanır. Çarşafındaki evet. ince Hı-hı. ayrıntılardan tanır. Bir apartman bekçisi. 3 ay önce bu kadın 65 kilo civarındaydı. Şimdi 70 kilo olmuş. Kilo almış bu kadın. Yahut da işte tatile gittileri, geldiğinde bu kadın zayıflamış. Hı-hı. Diyorsa yani bekçi Hı-hı. onu Mayıs ayı sonunda görmüştü. Tatile gittiler. Haziran'ın sonunda geldiler. Aa hoş geldiniz Ayşe Hanım, siz kilo almışsınız. Hı-hı. Diyorsa tesettürlü değil o kadın o zaman. Hı-hı. Ya bekçiyle aynı masada oturdular. Bekçi %100 böyle satır satır inceledi ki böyle bir şey yok ortada. Apartmanda bekçi kulübesinin önünden geçecek kadar ki bir yarım dakikalık mesafede bekçi kim geçiyor diye bakıyor. Bakması gerekiyor. Mayıs ayının sonunda bakmıştı, tatile gidiyordu bunlar. Bir ay sonra geldiler, köyde kilo aldın, kilo verdin diyor. Hı hı. Bu ayrıntıyı gösteren kıyafettir.
Evet.
Yoksa insan bir 20 kilo almadıkça dış kıyafetinden anlaşılmaz yani. O kadar evet. yani çok dikkatli bakınca anlaşılır. Ya da çok böyle bir diyet uzmanı herhalde anlar yani sen 1 kilo 2 kilo aldın diye. Ama kıyafet ayrıntı gösteriyorsa
evet.
bu kıyafet tesettür kıyafeti kabul edilmemelidir diyoruz.
Evet. Yeniden birlikteyiz değerli dinleyiciler. İslam'dan Hayata Ölçüler programında ben Deniz Ahmet Taş getiren muhterem Nurettin Yıldız hocamla tesettürü konuşuyoruz. Hocam isterseniz şuraya geçelim. Yani hani tartıştığımız alana aslında onları da konuşuyoruz. Yani hem giyinik ama giyimi tartışılan bir tesettür dünyası, mütesettir insan, erkek veya kadın. Erkeği de biraz belki bu arada şey yapabiliriz. Yani erkeğin tesettüründeki yani tesettür olmayan boyut hangisi erkek tesettüründe ve kadın ne oluyoruz biz? Yani işte hem örtünme gibi veya tesettür gibi bir hassasiyetimiz var. Onu bir şekilde hayatımızda uygulamaya çalışıyoruz. Hatta bir yandan mücadelesini veriyoruz. Ama bir gün geliyor mesela davranışlarımız tesettürün gerektirdiğinin dışında oluyor. Yani böyle bir davranış modeli de var değil mi böyle bir Müslümanın?
Yani namaz kılanın caminin kapısına tükürmesi gibi bir şey yani.
Gibi bir şey yani. Ne oluyor bize de bu böyle bir hem tesettürlü hem tesettürsüz insan tipimiz ortaya çıkıyor. Burada ölçüler ne? Biz nerede yolu şaşırıyoruz? Bunları biraz konuşalım.
Şimdi burada bir sorunla karşılaşıyoruz. Sık sık gündeme getiriyoruz hocam. Şeriatımızı, dinimizi bir ucundan tutma hastalığı. Yani bir şeye yığılıyoruz.
Pamuk ipliğiyle gibi.
Velev sağlam halatla olsun bir tarafından asılıyoruz.
Bir tarafından asılıyoruz.
Bize İslam gelmiyor. Tuttuğumuz taraf kalkıyor sadece. Hmm. Üstü devriliyor. Masanın evet. üstü. Hmm. Dört köşeli bir masayı bir tarafından kaldırmaya çalışırsanız üstünde ne varsa devrilir o.
Evet.
Şimdi mesela memleketimizde onurlu bir mücadele yapıldı. Yani bir 20 senedir
tesettür için.
Tesettür için, başörtüsü için onurlu bir mücadele yapıldı. Hamdü senalar olsun. İyi bir noktaya gelindi.
Elhamdülillah.
Ama yani başörtüsü, tesettür dediğimiz kıyafet ortaya çıktı. İçi oyulmuş bir insan tipiyle karşılaştık. Evet, evet. Mesela ne oldu? 20 sene önce üniversitelerde başörtülü kızlarımız yoktu ama İnternet kafelerde de kızlarımız yoktu.
Hı hı.
Şimdi başörtülü kızlarımız üniversitede var ama internet kafelerde arkadaşlarıyla veya işte çay bahçelerinde arkadaşlarıyla oturan kızlarımız da var başörtülü.
Evet, evet.
Şimdi ne oldu? Ahlaktan kilolarca ödün verdik, başörtüyü kazandık.
Evet.
Başörtü yasak olmaktan çıktı, ahlaksızlık da ayıp olmaktan çıktı.
Hı
Şimdi ne kadar kazandık, ne kadar kar ettik, bu belki 50 sene sonra belli olacak. Yeni bir nesil gelecek, kuş bakışı bize bakacak. Ya bunlar
şunu kazandılar, şunu kaybettiler
yani,
diyecek.
Ne kaybettik, ne kazandık? Ahlak kaybettik, başörtü kazandık. Biri farz, biri sadece ahlak boyutu mudur? Ahlaksızlık nereye kadar götürecek gibi sorularımız var. Mesela çok enteresan bir pantolon savaşı yaptı bayanlar. Çok iyi hatırlıyorum, 90'lı yılların başında bir hoca efendiye telefonla soruluyordu, biz de oturuyorduk. Pantolon caiz mi değil mi? O da ona caiz olmadığını anlattı. İkna edemedi, kapattı telefonu. Şimdi pantolon caiz mi sorusu kalktı. Muhakkak caizdir o. Caizdir de kot pantolon caiz mi değil mi? Gibi bir ayrıntıya takıldık. Yani
sadece kot caiz mi? Eteğin altında pantolon caiz mi?
Böyle bu şunu gösteriyor. Dini bir bölümünden sadece almak yanlış. Ashab-ı kiram gibi dini hayat olarak anlamak lazım.
Evet. Bütün bir hayat.
Hayat neyse din o demek.
Evet.
Çünkü biz cumartesi pazara sıkışmış bir dinimiz yok ki. 7 günlük dinimiz var. Evet. 365 günlük dinimiz
24
var.
24
saatlik dinimiz var. Yani camiyi dinin simgesi olarak görme yerine insanı dinin simgesi olarak görmemiz lazım. Dinin simgesi cami değildir. Betondan simge olmamalı. Müslüman simge olmalı.
Tabii. Caminin içinde Müslüman varsa
bir değeri
caminin
var.
Bir değeri var.
Enkaz, beton enkazından simge olmuyor.
Evet.
Bu sebeple tesettür konusunda üzüleceğimiz bir noktada olduğumuzu maalesef kabul etmemiz gerekiyor. Ben çocukken hatırlıyorum, mevlüt başörtüsü satılırdı.
Doğru.
O zamanlar
hala da bazı camilere girerken mesela.
Şimdi turistler için onu camilerin önünde söylüyorlar. Biz bir daha önce meşrulaştırma diye bir konuşma yapmıştık. Bir tür meşrulaştırma oldu. Bir gün Afyon'da diyeyim sadece, bir istasyonda namaz kılmam gerekti. Mola verdik, durduk, indik. Bir mescit var, güzel mescit. Mescitten ben çıkıyorum, gayet çıplak bir hanım, çok ama gayet dediğimden siz anlayın lütfen, üzerindeki kumaş ürününün toplamı bir metrekare değildir. Öyle bir bayan yani, hiçbir yerinde bir şey yok gibi duruyor. Mescide doğru giriyor, baktım. Hanımefendi dedim, bayanlar tuvaleti burası değil, yanlış geliyorsunuz dedim. Mescide yanlış giriyor telakki.
Öyle zannettiniz.
Ben öyle zannettim. Çünkü bayan tuvalete gidiyor herhalde. Ben namaz kılacağım dedi. Tuvalete gitmiyorum. Hem ben buranın personeliyim dedi. Siz buyurun işinize dedi. Bir de azarladı beni.
Evet.
Bir acayip oldum. Yani o kıyafetle namaz kılacağını hiç tahmin etmedim ben.
Evet.
Camiye geliyor. Yani o namazı 4 rekat değil 44 rekat kırsa, o kıyafetten kazandığı vebali ödeyemez. Meğer orada dolabı varmış. Sonra o çıkınca bir daha baktım ben, dolabı varmış.
İçeride giyiniyor.
İçeride cübbe gibi, erkek cübbesi gibi bir cübbesi var. Başörtüsü var. Bayağı bir feraceli hanımefendi çıktı karşıma.
Evet.
Namaz kıldı. Erkeklerin arkasında tabii. O kıyafette gelince erkek mescidinde namaz kılıyor yani.
Evet.
Sıkıntı yok. Burada namazımı da kılarım, şarabımı da içerim demiş ya adam.
Evet.
Yani namazla tesettürü ayırdık. O benim zevkim, bu da Allah'ın hakkı der gibi oldu. Hristiyanlık da böyle eridi hocam.
Evet.
İstediklerini meşrulaştırdılar.
Dini paramparça ederek.
Keyiflerine uydurdular. Neticede gayri meşru bir din Allah'a izafe edilmek istendi.
Meşru din, olmayan bir din.
Din Allah'ın dini gibi lanse edildi. Bunu tesettürden aldığımızda bu çıkıyor ortaya. Bidatlerle yoğrulmuş herhangi bir ibadet kılıklı bir şeyde baktığımızda da bu ortaya çıkıyor. Burada
yani asıl problem diyorsunuz, dini
bir ucundan tutma
tutuyor
ve onu zevklerimize uyumlu hale getirme.
Zevklerimize uyduğu ölçüde dindar olma.
Uymuyorsa uyuncaya kadar bekliyoruz.
Evet.
burada ben yeni nesil açısından çok önemli bir tespitim var hocam. Bunu da çocuklarımızın eğitimi konusunda hafif bir değinmiştik hatırlıyorsanız, tekrar zikredeceğim. Bilhassa Müslüman insanların tercih ettiği özel okullar kız çocukları için tehlike arz ediyor.
Ne açıdan?
Şu açıdan. Özel okullar, şimdi de imam hatipler vesaire. Şimdi Müslümanlar cumhuriyet ilan edildikten sonra çocuklarını okullardan uzak tuttular.
Evet.
Fitne fesat kapmasın çocuğum diye. Alimallah haksız diyemiyorum yaptıkları işe. Desem yani çok haklıydılar, çünkü çocuklara hangi imansızlığın verileceği belli değildi. Erkeklerini de vermeyen oldu. Sonra erkekler verildi, sonra kızlar da sökün etti zaten. Şimdi kızlarımız okula gidiyorlar. Bilhassa özel okula gidenler akşam ders çalışıp yarın öğretmen ne soracak diye merak ettiği kadar, iki gündür aynı kıyafetimle gittim okula, bugün değiştireyim bunu diye arkadaşına evdeki mali gücünü, eteğini, çorabını veya işte diğer dikkat çekecek şeyini gösterme arzusu var genç kızlarda. Çocuklar. 5 yaşındaki kızda da olabiliyor bu. 15 yaşındakinde daha fazla oluyor. Dolayısıyla özel okula gönderdiğimizde oradaki öğretmenler çok dikkatli. Neye dikkatli ama? İşte çocukların müstehcen bir şey kapmamasına dikkat ediyor. Ama iki çocuğun teneffüste birbirlerine özel hayatlarını yansıtmasına, birbirlerini imrenmelerine okul idaresi ne yapabilir? Ve buraya umumiyetle gelenlerin ailevi durumları iyi. Çocukların her istediğini yapabilen aileler.
Evet.
Çocuk bir okula bir sene aynı ayakkabı bile gidilir mi diye bunu ayıp kabul eden bir ailenin çocuğu olarak geliyor. Bir de sonradan görme hastalığı, ben isimlendireceğim buna. Ne isterse çocuk alma arzusu peyda oldu. Ne istedi çocuk? Yararlı, zararlı, cipsti, ayakkabıydı. Yani çelik ayakkabı istese çocuk, o da alınacak. Çünkü hem satılıyor.
Çocuk merkezli aile deniyor yani.
Hayır hocam, baştan savma, çocuk merkezli değil. Çocuk, yani çocuğa verilmiş rüşvetler bunlar.
Evet.
Hep rüşvet memura
mı? Çocuk egemen belli diyorlar hocam.
Çocuk sömürüyor duygu. Yoksa yaramazlık yaparım demiyor ama anlıyor yaramazlık yapacağını. Ne istedi çocuk? Alsın. O da babanın geç geldiğine karışmasın, annenin telefonla iki saat görüştüğüne karışmasın. Herkes halinde memnun gibi duruyor. Bu Batı klasiğiydi, bize de uyarlandı maalesef. Çocuklarımız annelerini zaten ömür boyu görüyorlar. Anne tam tesettürlü olsa bile çocuk anneyi imrenmeden önce arkadaş imreniyor. Bu sebeple mesela bir örnek olarak işte bunu zikrediyoruz. Özel okula çocuk gönderen aileler, ki erkek için de geçerli bu, özel okulda, evet devlet okullarındaki mesela terör örgütüne kapılma, uyuşturucuya kapılma oranında bir uyuşturucu tehlikesi yok. Bunu kabul ettik.
Evet.
Ama özel okulun kendine göre de bir sıkıntısı var. Kapitalist mantıklı ve tüketme çılgınlığını ur olarak beyninde taşıyan bir nesil orada okuyor.
Nasıl olmalı hocam? Yani aile, yani söylediğiniz anlamda özel okul biraz da seçilerek öğrencinin verildiği özel okul. Burada çocuğum kötü şeylere alışmaz. Ama söylediğiniz şeyler de oluyor. Orada anne babanın mı bir sorunu var? Okulun mu sorunu var? Yani kızının, oğlunun bu tarz savrulmalar içine girmesinde
burada
ne
hocam,
diyebiliriz babaya, anneye?
Okulun temel olarak bir sorunu yok. Okul şeyi getiremez. Yani tabii, okulun yapacağı bir şey yok burada. Ailenin de şu hatası olur. Mesela devlet okulunda 3000 öğrenci var. Orada baliye alışır, işte uyuşturucuya alışır diyor. Sorun sadece bali sorunu değil ki.
Evet.
Yani ağır ve kamçıyla bize vurulan sorunları görüp de el altından asıl sorunları görmemektir sıkıntımız.
Evet.
Benzer bir sorunu zikredeyim. Bir anne baba çok ciddi bir eğitim uzmanı falan olması gerekmiyor. Çok basit bir test önereceğim ben. 12 yaşındaki çocuğunun duygularını, giyim kıyafetle ilgili duygularını, evlilikle ilgili duygularını test etsin. Neler? Mesela sorsun, yavrum işte sen evlilik ne zaman olmalı sence, sorsun mesela. Bu kıyafet uygun mu? Mesela üç renk kıyafet görse, bunların hangisi senin bayramlığın olmalı diye sorsun. Bunu bir kenara not edelim. Sonra evimize o kızın teyzesi çocuklarıyla gelsin.
Evet.
Geliyor zaten. O kuzenleriyle çocuğumuz otursun kalksın bir gün, evet, akşama kadar. Aynı şeyleri bir gün sonra çocuğa tekrar test edelim.
Çocuğun dışarıdan içeriye
kuzeninden
ithalat olduğu görülecek.
Nasıl ithal edildiğini, o kuzeninin sevdiği renklerin o evde cazip hale geldiğini, işte evlenme konusundaki fikirlerinin burada mikrop gibi bulaştığını veya ters taraftan evlenmeme konusunda bulaştığını, biz düşmanı hep uzak diyarlardan saldıracak Haçlılar toplanıyor Roma'da, işte gelecekler gemilerle, Çanakkale'den geçecekler filan zannediyoruz. Bu çok yani peşin kabul edilmiş bir mağlubiyetin görüntüsü bu. Teyzenin çocuğu, onların evinde benim çocuğum, birbirimize örneklik olarak yetiyoruz. Çünkü ben özel okula göndermiyorum, teyzesinin çocuğu özel okula gidiyor, oradan bulaşıyor. Virüs gibi buraya da geliyor, işte bulaşıyor. Buradan şu sonuç çıkıyor üstadım. Tesettür tek başına ele alınıp Bismillahirrahmanirrahim de dört rekat bir namaz gibi kılınıp bitirilebilir bir konu değildir. Tesettür hayattır. Çünkü biz insanlar için bir odada tek başımıza yaşayacak olsak tesettüre hiç gerek yoktu. İnsanlara karşı da toplumda tesettürümüz var. Dolayısıyla toplumun bütününü İslamlaştırma mücadelesi yapılmadan ve o sonuçlanmadan toplumun içinde bir parçayı İslamlaştırmak mümkün değil ki. O parçanın etrafı çürük zaten.
Evet.
O sebeple tesettür mücadelesi yerine İslamlaştırma mücadelesi yapılması lazım.
Evet.
Tesettür onun C, D bentlerinden bir bent olmalı.
Evet.
Ama ne yaptık biz 20 senedir? İmam Gazali'nin İhyasını okumaya ihtiyaç hissetmeden veya işte filan diyelim ki takva ayetlerini, huşu ile ilgili konuları içimize sezdirmeden, ruh terbiyemizi önemsemeden tuttuk, sadece tek başımıza oturduk, tesettürle uğraştık, elde ettik tesettürü. Şimdi ahlak için bir sistem, mücadele edeceğiz. Bu arada ekonomi gitti. Ekonomi için bir bu yani yamasının bir tarafını yamarken öbür tarafı sökülen bir adama dönüyoruz o zaman. İdeal olan çalışma takvimimizi ev olarak, anne baba aile olarak, vakıflar dernekler olarak, gruplarımız olarak, tarikatlarımız olarak, İslam namına bir iş yaptığına inanan kimseler olarak, kimse, dergi
hangi
çıkaranlar,
yapıysa, evet,
neyse adımız neyse, İslam'ı bir hayat sistemi olarak almamız gerekiyor. Bir tarafını çıkardığımız zaman öne, evet onu belki elde ediyorsun, o geri tarafı eziyor. Yani kaybettiğin şey kazandığının yüzünden ortaya çıkıyor. Biz hocam, bugün evet, ahlaki zafiyete düştük. Zaten ahlaksızlık aldı fırtına gibi geliyordu. Biz tesettürle uğraşırken ahlakı kaybettik.
Hocam şöyle bir şey, yani Müslümanlara kaybedenler kulübü gibi de bakılıyor zaman zaman. İşte yani böyle bir başı örtülü bir kızın diyelim ki İslam'a yakışmayan davranışlar içerisinde önünüze bir fotoğraf koyuyorlar. Bakın işte kızlarınızı elinizden aldı sistem. Ne bileyim iş adamlarınızı elinizden aldı sistem. Din adamlarınızı elinizden aldı sistem. Hala neyi iddia ediyorsunuz gibi bazen önümüze bu tarz şeyler koyuyorlar. Şimdi çok önemli bir şey söylediniz. Yani bütün hayatın İslamlaştırılması mücadelesi. Yani o alan kaybedilmiş midir? Yoksa yani dibe vurduğumuz anda bile yeniden başlanacak bir mücadele midir? O hayatın bütünüyle İslamlaştırılması.
O kaybedildiği zaman üstadım Mehdi Aleyhisselam'ın günü gelmiş demektir. Bizim evet, de işimiz bitmiştir o zaman.
Evet.
Biz cephenin mağlup askerleri olarak Allah'ın azabına müstahak olup bu dünyadan gittik demektir. Öyle iddia edemeyiz. Bu hassasiyetinden dolayı sabahlara kadar uyuyamayan Allah dostları var.
Evet.
Önümüzde büyüklerimiz var. Böyle bir ifade büyük zulüm olur yani o çalışan.
Zaten şöyle de bir şey değil mi hocam? Mesela siz biz oturduk. Yani Mehdi Aleyhisselam'ın günü geldi artık. Buna karar verebilecek bir şeyimiz var mı bizim? Hayır. Yani veya buna karar verecek
biz
bir...
Biz buradayken niye gelsin Mehdi?
Hem bir meclis oluşturulabilir mi?
Hayır.
Yani? Evet.
Yani o gün gelmesin biz buradayız.
Ha, evet.
Bu hepimiz evet. Mehdi olalım. Mehdi beklemek diye bir şey yok. Mehdi gelirse vay halimize bizim. Çünkü evet. Mehdi Aleyhisselam beceremeyenlerin beceremediklerini yapmak için gelecek ki çekin gidin o zaman siz diyecek.
Evet,
yani
evet.
Bir tür öyle olacak neticede. Dolayısıyla dibe vurma diyemeyiz. Dibe vursak gökler başımıza yıkılır bizim.
Evet.
Ama
evet.
Bir genelleme gibi oldu. Afet çok büyüdü.
Evet.
Afet büyüdü. Yani mesela en basit örnek hocam, neredeyse namazı da müzikle kılacak hale geldik mesela. Yani
nasıl? Ama,
Kur'an müzikle dinleniyor mesela. Hmm. Kur'an müzik fonu eşliğinde dinleniyor.
Evet.
Meali vesairesi dinleniyor. Yani dünyevileşme örneği olarak bunu zikrediyorum. Müzik geliyor, Kur'an'ın içine sızıyor.
Evet.
Oruç mesela şaraplı otellerde iftarı verilebiliyor.
Evet.
Mesela
evet.
Bu bir sızma ve bu sızmayı da zamanla gitgide benimsiyor
evet.
Nesiller, bilhassa yeni nesiller. Burada üstadım cihadı bütün türevleriyle, nefis cihadı, münafıkla cihat, kafirle cihat gibi bütün türevleriyle listeden kaldırma cinayeti işlenmiştir. Ve bu cihadı gündem yapmayan gruplar, cemaatler hem yerli anlayışta hem uluslararası anlayışta hep takdir toplamışlardır. Bak kaliteli çalışma yapıyor.
Hı hı.
Bu işleri her iyi beceriyorlar. Cihadı kaldırmak bir.
Evet.
İslam'ı bir köşesinden tutup kaldırmak. 2-3 İslam'ın düşmanlarını sadece Çanakkale'de gemileriyle gelenler kabul etmek.
Evet.
Ama ailenin içine, bedenin içine sızabileceklerini hayal etmemek. Bunlar bizim temel eksikliklerimiz.
Evet, evet.
Bir başka sorunumuz, Müslümanlar Yahudi ile uğraşıyorlar. İşte Siyonist güç diyorlar. İşte iç dış düşmanlar diyorlar. Sonra da öbür hoca efendiyle bir araya gelmeye tenezzül etmeyen hocasıyla oturup kamp yapıyor. Bu ümmetin önderleri bir araya gelmiyorlar.
Evet.
Düşman vuruyor, dağıtıyor, gene bir araya gelemiyorlar. Çünkü hiçbir araya gelmemişler ki nasıl bir araya geleceklerini bilmiyorlar.
Evet.
Mesela her mümin başında bulunan hoca efendiye siz katıldınız mı bu önderler toplantısına? Kimdir sizden başka diyebilmeli. Ama eğer şöyle diyorsa Müslüman, katılınacaksa bizim hocamıza gelsin, katılsın herkes zaten.
Evet, evet.
Herkes kendisini eksen, diğerlerini de uydu kabul ediyorsa o zaman biz zaten müstehakkımızı bulduk. Yani Allah evet. Teala bize yanlış bir şey vermedi demektir. Bir son noktada özellikle bunu işte vurguluyorum. Efkarımızı, hayallerimizi, duygularımızı da birleştirmek zorundayız artık.
Evet.
Evet, bizim A cemaatiyiz, o B cemaati, şu C cemaati, bizim kendimize seçtiğimiz çalışma alanımız
evet.
Var. Bu çalışmamız devam ediyor. Ama müminler olarak, ümmeti Muhammed olarak ortak alanlarımızda bulunmalıyız muhakkak.
Evet.
Biz ekmek üretiyoruz ama manavı da komşumuz olarak görüyoruz. Serbest esnaf odasında beraberiz gibi.
Evet. Evet.
Bakmamız gerekiyor. Bu dağınıklık da ortak bir fikir üretmemizi engelliyor üstadım. Onun için bunu özellikle
evet.
Vurguladım.
Hocam şu sonuna doğru geliyoruz. Şimdi tabii hayatın İslamlaştırılması mücadelesi dediğimizde farklı alanlarda belki bir ihya, bir diriltme söz konusu olacak. Şimdi burada tesettür özelinde konuştuğumuzda yani gene de tesettürü bir Allah emri olarak yani kendi hayatı için olmazsa olmaz görenlere ama bu noktada zaman zaman kafası karışık gibi bir algılama içinde olanlara en azından tavsiye babında, yani neler yapılmasını söyleyebiliriz. Şunlara dikkat edilirse bu daha güzel olur. Daha Allah'ın razı olacağı bir çerçeve olur niteliğinde neler söyleyebiliriz.
Hocam siz Maraşlı değil misiniz?
Maraşlıyım, evet.
Bunu size söylemememiz lazım hocam. Başörtüsü için siz ayağa kalktınız.
Tabii yani radyo dinleyicisiyle
herkes Maraşlı değil yani.
Yani Maraşlı'nın da buna ihtiyacı var. Herkesin buna ihtiyacı var hocam.
Hocam beni...
Benim bir şiirim vardı da. Ağlıyorsun yine nine. Gözyaşı döküyorsun gelinliğine. Dün kan vardı yalnız onda. Namus demiş vurmuştuk. Bugün yaş dökelim her ipliğine falan diye. Evet yani Maraş'ın... Sütçü imamı, Uzunoluk hamamı, çarşaf. Evet, Allah rahmet eylesin. Onlar var.
Burada evet. Tesettürü şiar edinmiş mümin hanımefendi bacılarımıza şunu söylüyorum üstadım. Şeytan neremizi incitiyorsa orayı tedavi ediyoruz ya.
Evet.
Mesela diş ağrısıyorsa bir insan dişinin diş doktoruna gidiyor. Şeytan bizi faizle vurduğu zaman cihadımız faizledir bizim.
Evet, çok güzel.
Şeytan bizi haram lokmayla vurduğu zaman helal peşinde koşmak cihattır.
Evet.
Medine'mizi işgal etmeye kalktığı zaman hendek kazarız, cihat odur.
Evet.
Çanakkale'mize geldiği zaman cihat odur.
Canımızı koyarız, evet.
Tesettürle uğraşıyorsa,
evet.
Sulandırıyorsa, kaldırıyorsa, renklendiriyorsa... O zaman cihadımız tesettürdür.
Evet.
Mümin bacılarımız, eğer İstanbul sokaklarında o dünyanın her yerinde komik bulunacak kıyafetlerini Rabbim böyle emretti diye giyiyorlar da kendilerini Bedir'de, Uhud'da, Hendek'teki, Çanakkale'deki mücahitleri gibi görmüyorlarsa yazık olsun.
O zaman yeterli bilinç, şuur şeyi demek ki, kazanılmamış.
Hendek niye kazıldı? Uhud'da niye bulunuldu? Bunu anlayamamış bu bacımız, evet. Da gelenek olarak giyiyor. Lütfen mümin hanım kızlarımız, genç kızlarımız bilhassa o kıyafetleriyle kendilerini Uhud eteklerinde dolaşıyor kabul etsinler.
Evet, çok
bu şuur yeterli.
Evet.
Bedir'e 314 kişi gitmişti ama 315.yim ben. Çünkü bugün Bedir Müslüman kadının iffetidir.
Evet.
İffetsiz evet. Kadınların oluşturduğu Müslüman toplum Allah'ın murad ettiği toplum değildir ki.
Evet.
O yüzden kızlarımızın kendi kıymetlerini bilmeleri, yaptıkları işin cihad olduğunu, mücahide olduklarını anlamaları, evet. Bir numaralı iş.
Evet. Ben şöyle derim hocam. Yani dünya bir gün Müslüman kadını arayacak, dünya kadınlığı onun temsil ettiği kadın hüviyetini
orijinal
arayacak.
Kadını yani.
Orijinal kadını arayacak. Ama o aradığında Müslüman kadın yerinde dursun.
Evet, örneği dursun diyor.
Dursun. Dünyada, dursun. Onu kaybettiysek o dünya kadınlığı kime ulaşacak aradığında diye. Evet, Allah razı olsun. Çok amin, teşekkür dinleriz. Ediyoruz. Yani bugün de çok hayati bir meseleyi değerlendirdik. Evet değerli dinleyiciler, bir İslam'dan Hayata Ölçüler programının daha sonuna geldik. Hayırlı günler diliyoruz efendim. İslam'la kalın. İslam'ın hayatı İslamlaştırma görevi içinde kalın.
İnşallah.
Hayırlı günler diliyoruz efendim.